Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Yani çok yoğun gündemde ister istemez zihinler de karışıyor. Her şey birbirine girmiş vaziyette. Nereden başlayalım diye ben şöyle bir önümdeki gündeme bakıyorum. Dünkü para politikası kararına mı başlayalım? Yoksa
önce Ünsal
CHP...
Bey, Gazze ve Katar'dan
buyurunuz.
Başlayalım.
Buyurunuz.
Gazze'de maalesef hiç hız kesmeden hatta artırarak oradaki mezalimin sürdüğünü görüyoruz. Ve çaresizlik içerisinde insanları açlığa mahkum ediliyor. Ve akla ziyan kabul bu devirde bu kadar iletişimin güçlü olduğu bir yerde bunu pervasızca yapıyor olmaları da ayrıca değerlendirilmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bu arada beklenmedik bir şekilde Katar'a saldırı oldu. Üstelik Katar, Hamas'la İsrail arasında arabuluculuk yapan, arabulucu konumu demek.
Arabuluculuk istemiyor
İki tarafa
ki o.
Da
hiçbir şekilde
eşit uzaklıkta
istemiyor.
Demek. Ama ona beklenmedik şekilde bir saldırı da bulundu. Bu saldırının boyutu herkese hangi konumda olursa olsun istediğim zaman saldırabilirim mesajını veriyor. Bu da tabii tüm bölge ülkeleri çerçevesinde de tüm dünyayı etkileyecek bir gelişme ekonomik boyutlarıyla beraber. Ne dersiniz Ünsal Bey?
Şimdi bir kere o saldırganlığın boyutu itibariyle bakıldığında en çok konuşulan şey bölgede işte Doha'ya saldıran işte Ankara'ya saldırır mı başlığıyla. Hatta bu konuda daha önceden Türkiye'de de artık meşhur olmuş işte Twitter hesabından paylaşımlar yapan insanlar var. Yani neden olmasın şeklinde çok rahatlıkla pervasız bir şekilde söylüyorlar. Yani şu kendi iç politikalarında da Netanyahu'nun her türlü yolsuzluktan ve sıkıntılı şeylerden dolayı düşmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani ne zaman mahkeme günü yaklaşsa yeni bir gündemle daha şiddet bir vaziyette piyasaya, dünyaya gündem olmaya devam ediyorlar. İşin enteresan ve asıl can sıkan tarafı da mesela bu Katar saldırısında bakıyorsunuz Amerika göz yummuş, İngilizler yakıt desteği vermiş, öbürü bilmem ne yapmış. Dolayısıyla yani bütün dünyanın gözünün içine bakarak ve işte destek alması gereken ya da kendince desteklemesini düşündüğü yerlerin artık ne zaafları varsa İsrail'e karşı hepsi canı gönülden destekliyorlar bunu. Asıl can sıkan hadise o. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de bölgenin daha fazla benzeri olayları yaşaması mümkün. Yani şu an zaten hemen yanı başımızda Suriye, biraz aşağısı da Lübnan, öbür tarafta Yemen, Katar, İran, yani saldırmadığı yer kalmadı.
Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün var.
Onlar zaten gönüllü olarak dünden teslim olmuş vaziyetteler. Yani orada zaten bir şey yok. Mısır'da belki bir şeyler olabilir. Türkiye'nin son dönemde Mısır'la bir yakınlaşması var ama Mısır'ın ipi kimin elinde sorusunun cevabı başka. Yani jeopolitik riskler devam edecek. Burası devam ettiği sürece de biz içeride ne kadar enflasyonla mücadele, başka şeylerle alakalı uğraşsak dahi uluslararası bu oynaklık aynen bize de yansıyacak. İşte onu nereden görüyoruz? Altın fiyatlarında görüyoruz. Biraz gevşiyor. Bir kar realizasyonu, kar satışları geliyor. Hemen arkasından bir jeopolitik riskle beraber altın fiyatlarında ciddi bir hamle, yukarı doğru bir tırmanış oluyor. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde gerçekten yani ekonominin geleceğiyle alakalı, gelecek tahminleriyle alakalı giderek zorlaşan bir sürece giriyoruz. Çünkü belirsizliklerin arttığı bir ortamda belirsizlik neyi getiriyor peşinden? İster istemez riski daha ön plana çıktığı, daha güvenli alanların ön plana çıktığı, işte büyüme hedeflerinin düşürüldüğü gibi temel anlamda bütün dünya ekonomisini etkileyecek hususlara doğru kayıyor. Yani bunu bir ana hatlarıyla söyleyeyim. Daha konuşacağımız çok şey var çünkü bu konuyla alakalı ama isterseniz buradan içerideki siyasetin etkilerine bakalım.
Evet, siyasetin. Çünkü pazartesi Ankara'da mahkeme kararı var.
Ondan öncesi geçen hafta yani geçtiğimiz hafta içerisinde pazartesi malumunuz işte geçen haftadan bu yana devam eden işte il başkanlığıyla alakalı bir mahkeme kararıyla atama vardı. Onun nasıl olacağıyla pazartesi günü işte devir teslim olacak mı ya da işte görevlendirilen Gürsel Tekin görevi alacak mı diye beklerken sabahın köründe bir İzmir'den bir cinayet haberiyle yani gündem o kadar hızlı değişiyor ki neye
evet.
odaklanacağımızı şaşırdık. Dolayısıyla piyasalar bütün dikkatiyle yani bir taraftan İzmir'deki hadise bir terör saldırısı mıydı, onun bağlantıları araştırıyor. Öbür taraftan CHP'de yaşanan ve CHP'lilerin başlatıp CHP'lerin devam ettiği bir ortamda ekonomik yansımalar olan bir sürece giriyor. Onu isterseniz biraz değerlendirin. Hem geçen il başkanı ataması hem de pazartesi günü yaşanacak olan. Pazartesi değil mi, ayın 15'e?
Evet.
Pazartesi günü davanın sonucuyla alakalı neler konuşuluyor? Piyasalar neyi öngörüyor? Onu biraz değinin isterseniz.
Bir bu terörle ilgili bu bir şeyin 16 yaşındaki birinin karakola saldırıp polislerimizi şehit etmesi olayı, içinde bulunduğumuz sosyal medya gelişmeler farklı bir düzleme ifade ediyor suç tarafında. Terör tarafında da artık o noktaya geldi ki terör örgütleri yüz yüze kontak kurmaksızın terörist kaynak devşirebiliyorlar. Bu çok enteresan, büyük bir gelişme. Aynı şeyi suç örgütlerinde de görüyoruz. Yani mafyavari yapılanmalarda işte belli sosyal medya odalarında görüşerek tanımadıkları insanları para karşılığı devşirip suç işletebiliyorlar. Ve bu da para karşılığı oluyor ve tanımadıkları bir şey. Bu daha önce yaşanmamış gelişmeler. Yine yani neler değişti derken, işte daha önceki işte mafya filmleri meşhur vardır, baba filmi falan vesaire, ama artık şu andaki mafya örgütlenmesi hangi konuda herkes bağımsız, yani bağımsız çalışıyor. Bir işlenecek soygun, şu bu neyse, proje bazlı olarak bir araya geliyorlar, suçu işliyorlar ve dağılıyorlar. Bir daha onların bir araya ne zaman nerede geleceği kestirilemiyor. Dolayısıyla çökertilmesi, bulunması da tüm dünyanın başına ağrıtan bir sorun olarak bu duruyor. İçinde bulunduğumuz dünya gerçekleri şu anda alışık olunmayan her konuda yeni bir bakış açısıyla değerlendirip yeni tedbirlerin, çözümlerin üretilmesi, hele hele bunun arkasında da yasaların da hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor. Ne dersiniz Ünsal Bey?
İşte burada zaten temel sıkıntı, bir kere suç işlenmeye başlandığında kötü niyetli ya da bu yoldan yürüyecek olan insanların varlığı sizin kural koymanızı engelliyor. Hangi konuda kural koyarsanız koyun geride kalıyorsunuz. Yani burada toplumun gideceği yeri, bu da bir toplum mühendisliği anlamına geliyor. Gideceği yeri öngöreceksiniz, oraya yönelik kurallar koyacaksınız. Her karşılaştığınız olumsuzluğu karşılayacak, onu sorgulayacak, yargılayacak bir mekanizmanız olacak. Bu çok zor. Yani tarih boyunca yaşanmış bir hadise değil. Zaten bütün kurallar, önce problem yaşanıyor, ağır bedelleri dönüyor, ondan sonra konuyor. Ama bu söylemiş olduğumuz özellikle suç örgütlerinin ya da suç yapılanmalarının insan kaynağı devşirmesi noktasında artık o birebir kamplar, bilmem ne, bunlar faslı bitmiş. Yani neredeyse işte bu son İzmir'deki hadisede sanki çocuk bilgisayarın üzerinden eğitim almış gibi. Evet. Sanal ortamda sürekli eğitim almış gibi bir görüntüsü ve şey var. Dolayısıyla bu da devşirmeler, özellikle giderek içine kapanan, yani çok kalabalığız, çok iletişimimiz var. İşte sosyal medyada çok böyle şey alıyoruz, like alıyoruz, tanıdığımız var. Ama gerçek var, yapayalnızız. Hepimiz yapayalnızız. Bu yalnızlık içerisinde insanların devşirilmesi bu anlamda çok kolay gibi görünüyor. Yani bu evet, herkesin, akademisyenlerin, yani bu işin emniyet güçlerinin, istihbarat güçlerinin, her şeyin oturup yeni baştan kuralları yeniden değerlendirecekleri bir döneme girdik. Yani bir taraftan teknolojik imkanlar artıyor, insanları gözleme, izleme, ama bir taraftan da aynı insanların yeni, daha önceden öngörmediğiniz alanlarda oluşturabilecekleri alanlar görünüyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru, yani kurallar gerekli, fakat yani delik tıkama yöntemiyle konulacak kuralların da arkasının gelmeyeceği gün gibi ortada.
Burada peki siyasi tarafta ekonomi, çünkü pazartesi şimdi, ne olacak?
Şimdi zaten pazartesi biliyorsunuz şeyde piyasalar önceden satın alır ve sonra haber gerçekleşince satarlar. Yani şu an piyasa hem Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz indirme kararını hem de pazartesi olabilecek ihtimalleri büyük ölçüde satın aldı, almaya da devam etti. Yani bugün de gün boyunca onu gördük. Çünkü bir önceki gün özellikle Merkez Bankası'nın kararını açıklamadan önce yani haberler anlık işte mahkemede şöyle bir karar çıktı diye bir dedikodu dolaştı. Başta bankacılık hisseleri olmak üzere çok ciddi bir prim yaptı %4'lere varan. Sonra haber arkasında Merkez Bankası kararı açıklandıktan sonra -1,5'larda tamamlandı. Yani gün içerisinde oynaklıkların çok yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Dolayısıyla yani her haber önceden bir şekilde satın alınıyor. Şimdi pazartesi günü olabilecek olan şeyin de ben büyük ölçüde satın alındığını düşünüyorum. Çünkü bugün baktığımızda yine özellikle borsa çok ciddi bir şekilde yani kimi hisse bazlı, kimisi genel yayılmış vaziyette ama hacimli bir şekilde geriye çekiliyor. Dolayısıyla burada da şeylerin bittiği anlamında bir satın alma var. Pazartesi günkü riski de insanlar satın alıp bunu realize ettiler gibi geliyor. Ne çıkacak sorusunun cevabı onu bilmiyorum tabii ki. Yani işte mutlak butlan mıydı, işte oraya bir görevlendirme miydi, başka bir şey miydi onu bilemiyoruz. İşin hukuki tarafı biraz da siyasilerin bununla alakalı aldıkları adımlar var. Fakat bir gerçek var. Bu belirsizlik olduğu sürece piyasalar özelinde de sermaye piyasası, borsa huzur bulmayacak. Burası tedirgin olmaya devam edecek gözüküyor. Zaten sadece bizimle alakalı da değil. Baktığımızda özellikle böyle zamanların güvenli limanı az önce de bahsettim. Altın tarihi rekorlarda. Yani 3600 dolarların üzerine çıktı. Bir realizasyon oluyor, bir satış oluyor ama arkasından hemen tekrar başlıyor. Bugünlerde altından biraz ümidini kesmiş olanlar ya da altın yeteri kadar gitti diyenler gümüşe yüklenmeye başladılar. Şimdi önündeki grafiğe baktığımda haftalık pardon hafta aylık olarak baktığımda altın %8'in üzerinde, gümüş %10'a yakın bir performans, bir artış göstermiş. Yıllık bazda baktığımızda da altının %42'lerde, gümüşün %38'ler seviyesinde bir artış gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylüyor, bütün bu kriptolara, farklı para saklama yerlerine, hisse senetlerine rağmen hala işte dünya tarihinden beri bilinen altın ve gümüş değer saklama aracı olarak hala ilgi görmeye devam ediyor. Bu belirsizlik devam ettiği sürece de ilgi görmeye de devam edecek gözüküyor. Benim söyleyeceğim o yani sadece buraya bakarak bile dünyanın önümüzdeki günlerde yani rahatlayacağına dair bir işaretin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Buyurun.
Evet, şimdi yine pazartesi hafta başına dönecek olursak beklenen orta vadeli plan vardı, program pardon. Orta vadeli program açıklandı. Artık resmi gazetede de yayınlanma suretiyle Cumhurbaşkanı yardımcısına sunumuyla açıklandı. Buradaki öngörüleri yani projeksiyonu belki konuşmakta yarar var. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararında da orta vadeli programı onların da gördüğünü, ona göre de tavır aldıklarını düşünebilir miyiz bilemiyorum. Biraz o tartışmaya açık bir konu olabilir. Bir şey söyleyeceksiniz galiba.
Orta vadeli program açısından baktığımızda oradaki en belirgin şey şu an orta vadeli programın da mihenk noktası olan enflasyonla alakalı şeydi. 28.50 gibi bir oran yani 2026 son itibariyle öyle bir oran hedefleniyor.
2025 pardon. Bu yıl sonu. Bu yıl sonu Aralık sonu itibariyle.
Dolayısıyla oradaki o 24'ler, 28'ler yani orta vadeli programla da teyit edilmiş oldu. Şimdi yılları da karıştırdık, hepsi birbirine girdi. Buradan şu anlam çıkıyor. Aslında biraz oraya da gireceğiz. Merkez Bankası para politikası kurulu kararına baktığımızda özellikle Türk lirasının reel olarak değerli tutulmasıyla alakalı başlığın gevşetildiğini, en radikal yani o 250 baz puanlık indirimden daha çok bundan sonraki süreçte Türk lirasının değerli tutulacağına dair olan hükmün oradan çıkarılmış olması çok büyük anlam ifade ediyor. Yani önümüzdeki günlerde özellikle kurlardaki enflasyon oranında, daha önceden enflasyonun altında tutulan kur hareketinin enflasyon oranında olabileceğine dair bir hüküm var. Ve bir şey daha var. Özellikle bu da yabancı bankaların, yatırım kuruluşlarının 250 baz puanı yukarıda buluşlarına yönelik geliştirmiş bir tedbir gibi duruyor. Gerektiğinde enflasyonun görünümünde bir bozulma olursa gerektiğinde sıkı para politikasının uygulanacağına dair ifadenin orada muhafaza ediliyor olması. Dolayısıyla Merkez Bankası piyasayı izlemeye devam edecek. 250 baz puanı büyük ölçüde piyasanın beklediği yani yabancılar hariç piyasanın beklediği bir oran geldi. Yani 300-350 baz puan diyenleri Yani onlar çok dinlemedi. 150-200 diyenleri de dinlemedi. Çünkü o da beklentiyi tam karşılamamış oluyor. Yani enflasyondaki gelişmeyi. Dolayısıyla Türk lirasının aşırı değerlenmesini engelleyecek böyle bir gelişme var. Bilmiyorum yani buna baktığımızda Merkez Bankası önümüzdeki dönemde daha dikkatli izleyecek ama orta vadeli program açısından baktığımızda yani ilk açıklandığından biraz daha gerçek yani günümüzün gerçeğine yaklaştırılmış gözüküyor.
Bu Merkez Bankası kararı öngörülebilir bir karar diye değerlendirebilir miyiz?
Ya kesinlikle değerlendiririz. Zaten son dönemde hem Merkez Bankası'nın hem de bir taraftan da Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le alakalı yapılan yorumlar hem içeride hem dışarıda daha söylenenlerin gerçekleştirilebilmesi yönünde yani öngörülebilme noktasında bir güven tazelediklerini gösteriyor. Bu da önemli bir şey. Yani Merkez Bankalarının daha önceden de hep konuşuyorduk. Yani parasal müdahalesi yerine sözlü müdahalesi parasal müdahalelerden daha etkili idi. Bir dönemde bu etkisini kaybetti ama yeni yeni tekrar oraya geliyor. Fakat bu arada şunu da söylemekte fayda var. Pazartesi gününden itibaren yani bu CHP il başkanlığı ile alakalı karardan bu yana bu hafta içerisinde en azından ekranlara yansıyan 3 milyar doların üzerinde tekrar bir döviz satışı olmuş. Yani dövizi dengede tutabilmek için. Dolayısıyla bu da bizim yabancı döviz girişlerine gerek kısa vadeli gerek uzun vadeli yatırımlar anlamında ya da işte ihracatla olsun şeye ihtiyacımız var. Yabancı paraya ihtiyacımız var. Brütte rekor kırılıyor rezerv anlamında. Fakat nette baktığımızda dediğim gibi hafta başından bu yana 3 milyar doların üzerinde bir satış gözüküyor.
Evet. Peki şeyden devam edecek olursak orta vadeli programda büyümeyle ilgili belki dolar üzerinden ifade edersek daha anlaşılır olur. Bu yılı 1 trilyon 569 milyar dolarla kapatmamız bekleniyor. Gelecek yıl 2026 1.6, 2027 1.76, 2028'de 1.8-1.9 civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Buradaki şu andaki milli gelir bu yılı 17.700 dolar seviyelerinde kapatması bekleniyor. Bu 2028'e kadar yani 3 yıllık bir projeksiyon orta vadeli program 21.000 dolar seviyesine gelen bir milli gelir var kişi başına. Bu da bizi bir üst lige çıkartıyor. Burada işte orta gelir tuzağını da aştığımızı ifade edebilir miyiz bu süreç içerisinden? Büyüme kalemleri açısından bakarsak neler söylersiniz?
Şimdi öncelikli olarak büyüme devam ediyor. Zaten burada en çok eleştirilen konu ya da dikkat çekilen konulardan bir tanesi enflasyonla mücadele eden bir ülkenin büyümeye devam etmesiyle alakalı. Hatta hatırlarsanız geçen hafta da buna biraz değinmiştik. Yani enflasyonla mücadele etmek için biraz ekonominin yavaşlatılması, durağanlaştırılması, gereken hedefleme gerçekleştikten sonra enflasyondaki o düşüş gerçekleştikten sonra tekrar önünün açılması, büyümenin sağlanması düşünüyor ama bizde eş zamanlı olarak devam ediyor. Hatta daha önceden daha düşük oranda ekonominin büyüyeceğini bekleyen işte uluslararası derecelendirme kuruluşları hem bu sene hem gelecek seneyle alakalı Türkiye'nin büyüme oranlarında bir yukarı doğru ivmelenme yaptı. Çünkü Türkiye büyümekten vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor yani. Bunun
burada isterseniz
var.
Büyüme oranlarını da verelim Ünsal Bey. 2026 için 3,8, 2027 için 4,3, 2028 için de %5'lik bir büyüme. Bizim ülke olarak rahatlayabilmemiz açısından nüfus artışı ve genç nüfusumuz itibariyle genelde ekonomistlerin ifade ettiği %5'in altındaki bir büyüme ülkede sıkıntı oluşturduğu yönünde ne dersiniz?
Ya şimdi onu kesin olarak yani büyümeyle ülkedeki sıkıntı arasında söylemiyoruz. Bir kere makro verilerden bir tanesi biliyorsunuz nüfus artış oranı. Yani nüfus artış oranında ve toplumun özellikle yaşlanmasıyla alakalı çok ciddi endişeler var. Yani doğurganlık oranına nereye geldiği, toplumun birden hızla yani 29'du yaş ortalamamız 34'lere geldi. Yani çok hızlı ilerliyoruz. Evet. Bir, iki sene içerisinde 4 yıl, 5 yıl artıyor. Çünkü evlenmeler, çocuk doğurmaları, doğan çocuk sayısı bunların hepsi çok ciddi etki. Bunları düşündüğümüzde özellikle yani genç nüfusu istihdam edecek bir büyümenin olmasıyla alakalı endişe o kadar eskisi kadar söylenmese de evet devam ediyor. Yani bu %3'ler seviyesinde, %3-4 seviyesindeki bir büyümenin Türkiye için makul, yani o gelişmeye karşılayacak bir büyüme. Aynı Çin'in %6'nın altında büyüdüğü zaman aslında büyümediği ile alakalı iddialar gibi bir şey. Bunu mutlak olarak söyleyemeyiz ama etkisi var mıdır? Evet, etkisi vardır. Yani ülke ekonomisinin hem artan taleplerde hem artan nüfusla beraber belli bir büyüme oranını sağlamanız lazım. Ama şu an bizim öncelikli olarak makro verilere baktığımızda, yani bütün ülkelere karşılaştırdığımızda böyle çok net kırmızı renkle görünen iki tane şey var. Bir tanesi enflasyon oranı, öbürü de bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya olan oranı. Burada çok net bir şekilde yani sinyaller var. Enflasyonu aşağı çekmediğiniz sürece büyümenin yani aşağı gelmesi, bir taraftan da bunu zaman zaman konuşuyoruz, işte firmalarda ciddi sıkıntı var, yani büyük firmalarda da ciddi sıkıntı var. Özellikle bu kadar yüksek finansman maliyetleriyle işletme sermayesi sağlamak ve onunla bir istihdam sağlamak giderek zorlaşıyor. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde, yani %5'in altında büyürse sıkıntı olur, İşte daha aşağıda büyürse, altına büyürse sıkıntı olur, üstünde büyürse sıkıntı olmaz cümlesi çok böyle net ifade edilecek bir cümle değil. Ama bizim enflasyonla alakalı şu mücadelemizi vermemiz gerekiyor. Bir de yıllar itibariyle baktığımızda büyüme oranlarında Türkiye'nin özellikle, müsaade ederseniz bir grafik üzerinden bakacağım şeye. Yani geçtiğimiz 20-25 yıllık bir perspektife bakmak istiyorum. Yani buradan baktığımızda bir grafiğimi açayım. Şu an tam elimdeki grafik maksimum 10 seneyi gösteriyor. Şimdi burada 10 seneye baktığımda 2021 yılında bir böyle çok pik bir artış var. Onun haricinde baktığımızda genellikle yani dengeli bir seyir izleniyor. Çeyrek dönemler itibariyle.
Büyümede.
Büyümede.
Evet.
Yani biraz bizim aslında iniş çıkışlarımız siyasi gelişmelere bağlı olarak. Yani şöyle dönüp geriye baktığımızda 2015'ten bu yana işte darbe girişimleri, aradaki seçimler, başka bir sürü şeyler yaşandı. Yani işte Covid geldi, bütün dünyayı evet. etkiledi. Dolayısıyla sadece bizimle alakalı değil ama genel anlamda baktığımızda büyümeyle alakalı böyle bir görüntü var.
Buyurun. Şimdi istihdamla ilgili olarak da nüfusumuz şu anda 85-86 milyon yuvarlarsak söyleyebiliriz. 87 milyon 252 bin olması bekleniyor. İş gücüne katılım oranı da bir artış öngörülmüş şu anda 53-54 seviyelerinden 56 seviyelerine. İşsizlikte 2028'de ilk kez %8'in altına inmesi bekleniyor. 7,8'lik bir oran öngörülmüş. Yani istihdamda tabii bu yapay zeka falan yeni teknolojik gelişmelerle birlikte bakıldığı zaman iş gücünde ve istihdamda ihtiyaçların çok hızlı dönüştüğü bir devirden geçiyoruz. İşsizlikle ilgili bu öngörülere ne dersiniz?
Şimdi bu işsizlikle alakalı %8'lik orana baktığımızda evet uzun zamandan beri görmediğimiz bir oran. Burada birkaç tane etken var. Bir tanesi özellikle geçtiğimiz dönemde gelip Türkiye'de istihdama ciddi katkı sağlayan Suriyelilerin bir kısmının geri dönmesi. Öbür taraftan sektörel anlamda değişimin olması, hizmet sektörünün başta işte bu pazar yerleri ve benzeri, yani elektronik ticaretin artmasından dolayı özellikle bir şey var. Nüfusun istihdam edildiği yerlerle işte motor kuryelerinden tutun işte bu pazar yerlerinin depo yönetimine, onların sevkiyatına, yani öğrencilerle alakalı olarak da ben eskiden mesela üniversite öğrencileri iş bulmakta zorlanıyordu. Şimdi bakıyorum böyle tanıdığım öğrencilerin birçoğu pazar yerlerinin arka tarafındaki şeylerinde çalışıyorlar. Öbür tarafta hakeza işte kafeler, zincirler, benzer şeyler. Şimdi normalde baktığınızda fabrikaların kapandığı bir dönemde ve bu anlamda işten çıkarmaların olduğu bir dönemde işsizlik oranı biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Çok böyle nitelikli ve belli yaşın üzerindeki insanlar haricinde genç nüfusu absorbe edecek gelişmeler de oluyor. İşte bu yeni iş alanları, e-ticaretin olması, hizmet sektörünün büyüyor olması. Bunları yan yana koyduğumuzda oranların bu seviyede olması kabul edilebilir gibi duruyor. Fakat asıl sıkıntı şu. Biz giderek nitelikli insan ihtiyacı açığımız giderek artıyor. Bunu da işte gördüğü için Milli Eğitim Bakanlığı ve işte Çalışma Bakanlığı, diğer bakanlıklar el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunu kısa sürede tamamlamak öyle şey gibi gözükmüyor, mümkün gibi gözükmüyor. Onu birlikte değerlendirdiğimizde yani istihdamda sağlanan pozitif açılım iyi, güzel. Fakat uzun vadede başka sıkıntılarımız var. Nitelikli insan ve farklı alanlardaki ihtiyacımız olan insanların bulunması noktasında. İsterseniz bu konuyu biraz siz şey yapın.
Evet, bu istihdam nitelikli insan noktasında önemli bir konu. Bununla ilgili üniversitelerde özellikle bir dönüşüm ihtiyacı var. Hizmet sektörü diyebileceğimiz yani üniversitelere baktığımızda şunu görüyorum. En minimum yatırımla açılabilecek okullar hangisi sorusu sorulduğunda işte işletme, hukuk, dış ticaret buna benzer şeyler geliyor. Ama aslında ihtiyaç olan yüksek teknolojiye cevap verebilecek insanların yetiştirilmesi.
Onun için üniversiteye mi ihtiyaç var? Daha aşağıda da çözebilirsiniz.
Başka çözümler de olabilir. En somut örneği birlikte dolaştığımız bir takım firmalar var. Gördüğümüz nedir? Yüksek teknolojiyle alınmış CNC'ler var. 3 tane, 5 tane, bir tanesi çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Neden? Eleman yok veya o anki ihtiyaçları, gelecek sipariş yok. Dolayısıyla ama sipariş olsa bile 24 saat çalışabilecek yani yok. Milyon dolar verdiğiniz makinalardan bahsediyorum Yusuf Bey. Dolayısıyla tabii bu makinaları da emanet şirketlerin, firmaların emanet edebileceği nitelikli insanlara ihtiyaç var. Belki burada firmalarla üniversitelerin daha da bir yakınlaştırılması, belki yerinde eğitim gibi bir takım özellikle mühendislik alanlarını, mühendislik bölümlerinin artırılması, belki onun alt tarafta da teknisyen, tekniker dediğimiz ki bu makinalara odaklanacak şekilde iş yerlerinde eğitim verilecek bir sürece belki geçilmesi lazım. Yani bir ıslah gerektiğini düşünüyorum. Değilse üniversite mezunu çok sayıda insanımız, gencimiz olacak. Geçen hafta bahsettiğimiz bir kavram vardı. Ev genci diye bu yaygınlaşıyor. Eğitimli ancak iş beğenmediği için veya iş bulamadığı için, arzu ettiği işi bulamadığı için çalışmayan bir kitleyle karşı karşıyayız. Bir de dış ticaret rakamlarına bakalım isterseniz. Yine orta vadeli programda biz neticede ihracat önceleyen bir büyümeyi öngördüğümüz için o açıdan da değerlendirmenizi isterim Ünsal Bey. İhracatımız şu anda 273-274 milyar dolar seviyesinde, 2028'e kadar artışlarla 308,5 milyar dolar öngörülüyor. İthalatımız ise bugün itibariyle 367 milyar dolardan 410 milyar dolara çıkıyor. Yani dış ticaret açığına baktığımız zaman 93 milyardan 102 milyar dolara. Bu kalemler içerisinde yani dış ticaretteki gelişmeleri yorumlarken belki müspet olarak yorumlayabileceğimiz tek şey enerji fiyatlarındaki fiyatlarının bu seviyelerde kalacağı, hatta biraz gerileyebileceği öngörülüyor. Özellikle ham petrol fiyatlarında oradaki dış ticaretteki dengeye baktığımızda da şu an 93 milyar dolarlık bir şey 102 milyar dolar seviyelerinde, yani açık vermeye devam eden bir ülke olarak devam ediyoruz. Buradaki dış ticaret hacminin oranı da, gayri safi aslaya oranı da %41'lerden %38'lere doğru çekilmesi öngörülmüş. Ne dersiniz? Bu arada konuşmak ister misiniz? Turizme ilişkin de bilgileri vereyim mi?
Şimdi turizmle alakalı şeye geçmeden önce genel dış ticaret dengesi artı cari dengeyle alakalı bir şeylerden bahsetmek icap eder. Şimdi baktığımızda bizim özellikle uzun yıllar ihracatla alakalı hedeflememizde biliyorsunuz ilk 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konduğunda, yani bunun çok çok uzak olduğu zamanlarda 20-30 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz toplam yıllık. Şimdi geldiğimiz noktada aylık 20 ila 25 milyar dolar seviyesinde bir ihracatımız var. Fakat o kadar dinamik bir yapımız var ki aynı dönemde yani baktığımızda 25 ila 35 milyar dolar arası da ağırlıklı olarak bunun içerisinde enerji de var, az önce bahsetmiş olduğumuz ithalatımız var. Yani dış ticaret dengesi açısından baktığımızda bizim en son ay 4 milyar dolara yakın bir açığımız var, ama bazen 12-13 milyar dolara varan dış ticaret dengesi açığımız var. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda ithalatla ihracat arasında az önce söylediğiniz ihracat bağlantılı büyüyen bir ekonomi. Evet, yani ihracatımızda geçmişle karşılaştırdığımızda çok iyi bir artış var. Fakat aynı oranda ithalatta da artış var. Ve biz dış ticaret dengesi açısından yani en düşük aya baktığımızda yaklaşık 4 milyar dolarlık, yani ki geçen senenin mesela Eylül ayına bakıyorum 5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermişiz. Nisan 2025'e bakıyorum 12 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermişiz. En son Ağustos 25'e baktığımızda da 4 milyar dolarlık ihracat açığı, dış ticaret açığı vermişiz. Şimdi buna karşı olarak baktığımızda bir taraftan da cari hesap, yani mal aldık sattık, onun ötesinde hizmetlerle alakalı hususa baktığımızda da mesela son ay, en son Temmuz ayı açıklandı, 1.7 milyar dolarlık cari fazlamız var. Yani dengeye baktığımızda aslında biz, sizin o turizmi söyleyeyim mi dediğiniz hususta, hizmetler tarafında dış ticaret açığını dengeleyecek gelişmeler var. Her zaman mı? Hayır, her zaman yok. Mesela yine az önce 12 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdiğimizde cari denge, yani hizmeti de kattığımızda bu açık 7.9 milyar dolar gibi bir rakama geliyor. Özeti şu: cari dengede hizmetler satarak bir denge sağlanıyor ama özellikle mal, ithalat ve ihracat kısmına baktığımızda bizim orada çok ciddi bir dengesizliğimiz var. Bunu artıracak husus üretmektir. Üretmek mümkün mü? Gene dönünüz aynı noktaya. Bu işletme maliyetleriyle, bu finansman giderleriyle, bu personel maliyetleriyle, rekabet şansımız ve malda ithalat ihracat dengesini sağlamadaki avantajımızı sanki kaybediyoruz. Bunu önleyecek tek olan şey nedir? Yüksek teknoloji ürünleri üretebilme kabiliyeti. O da ne kadar mümkün? Onu da siz yorumlayın.
Evet, orada yani yüksek teknolojide üretim yapmak artık Türkiye için hayal olmaktan çıktı. İstendiği zaman yapılabildiği görüldü. Bunun en somut örneği savunma sanayinde gelişmeler. Yani kim ağzını açacak olsa aklına gelen ilk alan o. Oradaki gelişmeler niye dayalı gelişti? Bir odaklanmaya dayalı olarak gelişti. Bir de ihtiyaca dayalı olarak gelişti. Bunun ötesinde aynı savunma sanayindeki yaklaşım diğer temel sektörlere de yansıtılabilir. Bunun içerisinde özellikle kimya sektörü kritik sektörlerden. Yani üretim özellikle beyaz eşyaydı, otomotivde, oralarda ciddi gelişmeler oldu. Başka kritik sektörler, enerji sektörü olabilir. Enerji sektöründe de özellikle belli şeylerde, mesela rüzgar türbinlerinde yerlilik oranında ciddi gelişmeler var. Güneş enerjisi tarafında ciddi gelişmeler var. Yani oradaki gelişmelerde Ar-Ge'ye dayalı olarak, yani yeni teknolojilerin üretilmesine dayalı olarak, yine benzer şekilde alt başlıklara baktığımız zaman ve gidilecek mesafe açısından sağlık sektöründe de, özellikle sağlık teknolojilerine de ciddi bir odaklanma, yatırım yapılabilir. Hatırlarsanız sağlık sektöründe önemli bir firmanın kurumsal finansmanına çalışmıştık bir dönemde. O zaman da araştırdığımız şeylerde gördük ki eğer sağlıkla ilgili teknolojik cihazların oldukça pahalı, CNC örneğindeki gibi oldukça pahalı cihazlar olduğunu görüyoruz. İşin bir boyutu da nükleer enerjinin, nükleer teknolojinin kullanıldığı cihazlar. Dolayısıyla artık bunları üretebilmek, yani bunları üretebilecek mühendislik hizmetini almak çok imkansız değil. Kendi insanlarımızda, bu alanda yetişmiş insanlarımız da var. Ne dersiniz? Nasıl bir strateji bizi bu tabloyu, şeydeki gibi savunma sanayindeki yakaladığımız ivmeyi diğer sektörlerde de sağlamak için nelere ihtiyacımız var?
Şimdi her şeyden önce bir insana ihtiyacımız var. Yani bir oyun kurarken, yani bir şey yaparken üzerinize oyun kuracak nitelikli insanınız varsa oturur onu konuşabilir hale geliyorsunuz. Yani önce projeyi geliştireyim sonra insan dediğinizde bu ters işleyen bir mekanizma. Yani eş zamanlı olarak bütün sermayeniz, yani para olarak nakit sermayeniz, entelektüel insan sermayeniz artı bunu yapabilecek piyasalarınızın hazır olduğu olması icap eder. Şimdi baktığımızda burada Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ile alakalı en önemli şansı nedir? Jeopolitik olarak zaten kendi ihtiyacını karşılamak için ihtiyacı vardı. Allah'tan yapılmış yani. Allah'tan bu şeyi gösteren, yani bunu geriye dönüp insanlar son dönemdeki bu ivmelenmeyi siyaseten birilerine mal edeceğiz diye, evet, böyle göz ardı ediyorlar.
Değersizleştirilmeye çalışan bir kitle
var. Kıbrıs şeyine, evet, yani önemlidir yani. Kıbrıs olayı Türkiye'deki bazı şeylerin mihenk taşıdır ama yani baktığımızda son 10 yıl çok hızlandı. Geçmişi var ama son 10 yıl hızlandı çünkü önemi, değeri ve biz burada geliştikçe ülkelerimize nasıl baktığı, burası çok değerli hale geldi. Bunun gibi özellikle bizim genç insanlarımızın, geçen hafta da bahsettik, bir Teknofest neslinin geliyor olması çok ciddi bir şeydir, açılımdır. Bunun gibi açılımlar yakaladığımızda biz, yani yapay zeka da dahil olmak üzere teknoloji bağlantılı bütün şeyler olabilir. Siz sağlık sektöründen bahsettiniz. Mesela bugünlerde özellikle Amerika'da gelecekte insanların sağlığının teknolojiyle birebir ilintili olacağı düşüncesiyle bütün büyük yatırım fonları ve yatırımcılar sağlık teknolojilerine giriyor. Çünkü Covid döneminde de gördük ki yani insanlığın tehdidi geçmiştekinden çok daha üst seviyede. Bu kadar yoğun iletişimin olduğu ortamda insanlar bir çırpıda birçok şeyden etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sağlık teknolojilerinin çok ön plana gelmesi gerekiyor. İnsanlar beslenecekler, gıda teknolojileri. İnsanların hem yeterli hem de sağlıklı beslenebilmeleri için eldeki mevcut imkanların, tarımın iyi kullanılabilmesi için oradaki gelişmelere ihtiyaç var. Vesaire vesaire. Yani şu an gidilecek çok şey var. Lojistik, yani bir mal ve hizmet bir yerde üretildiği sürece bir başka yere o transfer edilmek zorunda. Bizim buralara çok ciddi yatırımlar yapıyor olmamız lazım. Buralarda çok ciddi kapışmalar var. Enerji, şu an ne yaparsanız yapın yani işte insanların hayatı kolaylaşıyor. Bir taraftan da işte kriptolar, işte farklı paralar gündeme geliyor. Bunların hepsini yapabilmek için enerji ihtiyacınız var. Dolayısıyla yöneleceğimiz yer belli. Enerji teknolojileri, gıda teknolojileri, sağlık teknolojileri, savunma sanayi olmazsa olmaz zaten. Bunun gibi ana başlıklarda bizim klasik üretme becerimizi yok etmeksizin, o çok önemli. Yani herkes şunu söylüyor işte, işte döküm sanayinden çıkalım. Yani siz döküm sanayi dediniz de, yani otomobil üretebilmek için döküm sanayine ihtiyacınız var, kalıp sanayine ihtiyacınız var. Buraları göz ardı edemezsiniz. Onun için bunları yan yana koyup stratejiye uygun olarak, yani bir başka ülkeye yaptıracak ama stratejik anlamda geri geldiğinde kendi üreteceğimiz, üretebileceğimiz açılımları muhafaza ederek bir makro bakışa ihtiyaç var. Ama şunu da söyleyeyim, biz de özellikle son dönemde biraz farklı olaylarda şahit olduk. Bu yıkıcı rekabet konusu. Yani
evet, maalesef.
Uluslararası devler gelip bizi burada çiğ çiğ yerken biz onları bırakmış birbirimizi yok etmekle meşgulüz. O da ayrı bir sıkıntı. Onu da isterseniz başka bir konuda, evet, girelim. Ben bu arada bir şeye değinmek istiyorum. Süremizin de daraldığını, evet, söylüyorsunuz. Özellikle altın fiyatlarının yukarı gitmesiyle alakalı merkez bankalarının aldığı tavırlar var. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapıyor bu anlamda baktığınızda? Ben sadece 2022'den bu yana olan kısmına baktım. Mesela 2022'nin 3. çeyreğinde 489 bin ton altın rezervimiz varmış. Bu bir dönemde 2023'ün 2. çeyreğinde 439 bin tona kadar gerilemiş. Şu an geldiğimiz noktada 634 bin tona çıkmış tekrar. Yani sadece bütün merkez bankaları, Amerika zaten geçmişte 2. Dünya Savaşı'ndan beri bütün altın rezervlerinin önemli ölçüde kontrolünde tutuyordu. Çin, Hindistan, burada tek ilgi göstermeyen İngiltere. Yani hiçbir yerde görmüyorum İngilizlerin altın olan ilgisini. Nedendir onu da ayrı bir başka
olarak. Trump döneminde İngiltere'den Amerika'ya uçaklarla altınlar taşındı.
Burada bir gerçek var. Yani Türkiye, hep biz döviz rezervlerine bakıyoruz ama altın rezervine baktığımızda 2023'ün ikinci çeyreğinde 439 bin ton olan altın rezervimiz 634 bin, 200 bin tona yakın bir artışımız var burada. Dolayısıyla bu da yine stratejik anlamda ülkelerin neleri beklediğiyle alakalı. Yani rezerv para olan dolara değil, dünyanın her döneminde her iş yapacak olan altına yönelmenin de bir izahı olsa gerek.
Evet.
Başka konu başlığımız var mı? Ben şöyle bir baktığımda
borsaya değindiniz.
Borsaya biraz değindim ama yani açıkçası borsayla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü özellikle bu siyasi belirsizlikler borsanın hiç sevmediği bir hava. Böyle bir havada da çok fazla bir şey olmuş. İşte biraz yükseliş trendine girmişti. 11 binlerin üzerine gördük göreceğiz, yukarıda kalacağız düşüncesi varken şimdi tekrar 10 binli seviyelere doğru geriledik. Dolayısıyla bu siyasi belirsizlikler ve borsanın alıp satacağı hikayeler bittiği ölçüde de buradaki ivmelenme aşağı doğru geliyor.
Evet.
Bitti mi?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.